Ayrım 9, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 96. Pelin'in huzursuz ve tedirgin halini gören Aylin hemşire yine tanıdık bir sahnede kendini bulmuştu. Hasta yakınlarının kendilerini çaresiz hissedişlerini yüreğinin en derinlerinde duyumsar, bir an içinde olsa aynı çaresizliğin içinde kendisini bulurdu. Mesleğine başlayalı onlarca yılı tüketmiş olsa da bu tanıdık duygu onu karşılar, içini titretirdi. Hastaların yaşama devam etme hakkına sahip olmaları için hemşirelik mesleğini seçmiş, görevini de her zaman eksiksiz yerine getirmişti. Ama diyaliz tedavisini hiçbir zaman tek başına yeterli görmemişti. Mecburi seçenek olduğunu biliyor, bilimsel bütün çalışmaları yakından takip ediyordu. Tıbbın bile yapamadığı, tedavi bulamadığı bu hastalık karşısında bir şey yapamamak onu kötü hissettiriyordu. Hastalarıyla tek tek ilgilenip hepsiyle ayrı bir paylaşımı olmuştu. Onlar izin verdiği sınırda ve alanda onlarla bir bağ kurmuştu. 20 yılı aşkın meslek hayatında bir şeyi net olarak idrak etmişti. Bu hastalığın şifa yolunun moral yüksekliğinden geçmesiydi. O da ancak psikolojik yönde varsıl olmak ya da kendini yalnız hissetmemek ile başlıyordu. O zaman da ailelere çok iş düşüyordu. Bu farkındalık içinde bir çözüm bulma ihtiyacına düşmüştü. Hasta ve yakınlarının kaygı ve üzüntülerini azaltmak, normalleşme yolunda hastalığı kabullenme sürecini kısaltmak ve hastaların sosyalleşmesi açısından belirli aralıklarıyla toplantılar yapılması fikrini bulmuştu. Heyecan içinde Doktor Hamdi ile paylaşmış, diyaliz merkezinin sahipleri tarafından olumlu karşılanmıştı. Yaklaşık 3 yıl önce ilk toplanma hastalarından ikisinin nişanlanması ile gerçekleşmiş, her şartta ve olanak dahilinde o güne kadar sürdürülmüştü. Aylin hemşire karşısında oturan kızın gençliğin verdiği tazelik dolu yüzüne dikkatlice baktı. Tanıdık gölgeler geziniyor, çehresinde pervasızca hüküm sürüyor, gözlerindeki ışıkları söndürüyordu. Işıltısız, yorgun, nemli bakışlarına gözleri takıldı. O an ailenin yeni fertlerini aralarına dahil etmesi gerektiğine karar verdi. Toplantılardan bahsedip birkaç gün sonra gidilecek pikniğe davet etti. Diyaliz salonunda tedavi süresi sona ermek üzereydi. Hastalar tek tek makineden çıkmaya başlamıştı. Halil, iğnemi yapmayı unuttunuz. Biri hemşire, bugün yok ki. Halil, kan iğnesi haftada 3 oldu. Dosyama iyi baksan iyi olacak. Bugün karneten de var. Beril hemşire, aa evet varmış, telaştan fark etmedim. Işıl, genelde unutuyorsun zaten. Eylem, gitmeyin üstüne. Çıkış zamanlarında eli ayağına dolaşıyor. Beril hemşire, öyle vallahi, kanter içinde kaldım. Halil, dikkat ayrı bir şey millet, telaş ile ilgili değil, tedavimiz eksik kalsa acele etmek bizi iyileştirmeyecek. Efe, vallahi ben bir an önce çıkmak istiyorum. Sedef'in tansiyonu düşmüştü, ayaklarında kasılmalar ve kramplar başlamıştı. Hale hemşire telaş içinde tuz oranı yüksek serum vermiş, diyalizden çıkartmıştı. Kızın halini hemen doktora iletmiş, önlem olarak kolundaki iğneleri çıkartmamıştı. Selin kendini yorgun hissediyordu. Üşümesi azalmış olsa da kemiklerindeki sızlamalar dinmemişti. Diyalizden çıkanlar tartılıp bekleme salonuna geçmeye başlamışlardı. Dışarıda servisler de hazır durumdaydı. Selin, Pelin ile birlikte evine dönmüştü. Yorgun ve bitkindi. Bundan sonra ne olacağını kestiremiyordu. Ağrıları tekrar başlamış, yapılan ağrı kesicilerin etkisi kaybolmuştu. Banyo yapmak istemişti ama mümkün olamayacağına karar verdi. Yatıp uyumaya çalıştı. Sırt üstü yatmaktan nefret ederdi. Bulunduğu durumdan bunalmıştı. Pelin ablasına tek lokma bir şey yedirememişti. Kadının hali içine dokundu. Kendi kendine akut denmişti. Hani geçecekti, şimdi nereden çıktı? Başkalarını konuşurken Allah korusun derken ben, ablam ne yapacağız, nasıl baş edeceğiz diye şaşkınlıkla ve endişeyle söylendi. Kendi başlarına gelenlere inanamıyordu. Karmaşık duyguları kalbinde gezinirken telefonu çaldı. Arayan arkadaşıydı. Konuşmak içinden gelmedi. Ertesi gün Halil ile Şafak diyalizde sözleştikleri üzere bulunmuşlardı. Şafak'ın vakülte eğitimini bitirebilmesi için burs bulmaya uğraşacaklardı. Halil'in eğitimini ancak 8. yılında bitirilmesi önce gözünü korkutmuştu. Diyaliz seanslarını ders saatlerine göre nasıl ayarlayacağını düşündü. Bölüm 10. Neden? Şafak Halil ile burs aradıktan sonra eve gitmişti. O gün akşama kadar birkaç kişiyle görüşmüş, yardım istemişti. Hayatını sürdürebilmek, eğitimini tamamlamak için başkalarına muhtaç olduğunu hissetmiş, bu duygu onu çileden çıkarmıştı. Ona göre anlamsızdı tüm uğraşıları. Çalışmayan küçücük bir organ tüm yaşamını ipotek altına almıştı. Gencecik yaşamının tedavi adı altında hapsedildiğini düşündü. Haksızlıktı bu. Ayakları, kolları vardı ama her şeyin fazlası yasaktı. Fazla olan ne diye feveran etti. Sesine yerleşen hırçın bir sitem yüreğine çarpa çarpa isyana dönüşüyordu. Bu olanların hepsi fazla değil miydi kısacık hayatına? Gözleri sızlamaya başlamıştı. Genç adam, size de kızıyorum artık. Oyun bozanlık yapıyorsunuz. Her şeyi sulandırıyorsunuz. Hele böbreklere ne demeli? Nefret ediyorum sizden. Güçsüz çıktınız, dayanıksız. Biri terk etti, biri çalışmaktan vazgeçti. Hainler, affetmiyorum sizi. Beni sırtımdan vurdunuz. Beni diyalize mahkum ettiniz. Ne yaptım ben size? Neden ben? Neden bunları yaşıyorum? Neden Allah'ın bana bu hastalığı verdin? Var mısın? Ondan da şüpheliyim ya. Varsam bu zulüm, bu acı niye? Lanet olsun böyle işe. Lanet olsun sana diye isyan etmiş. Neden ben ile başlayan cümlelerin ışığında acısını tüm dünyadan çıkarmaya devam etmişti. Eylem babasıyla bir alışveriş merkezinde yemek yiyordu. Aklında ertesi gün gideceği piknik ve ne giyeceği ile ilgili sorular geziniyordu. Anlattıklarını dinlemediğini fark eden babası genç kızı dikkatle inceledi. Kendisinin sustuğunu dahi fark etmeyen yavrusunu iyice süzdü. Genç kızın gergin yüz hatlarında gölgeler yerleşmişti. Babası hangi tilkinin kuyruğu bir diğerine değdi diye sordu. Eylem bakışlarını tabağından kaldırıp boş nazarlarla adama baktı. Genç kız, yok bir şey baba. Yine havadan nem kapıyorsun dedi sesine sıkışan bıkkın bir edayla. Babası genç kızın tavrını görmezden geldi hep olduğu gibi. Adam, yarın için heyecanlı mısın diye sordu. Eylem ifadesiz yüzüyle tek bir mimik yapmadan her zamanki toplantılar işte dedi kuru bir sesle. Selin odasında otururken kendisini sıkılmış hissediyordu. Birkaç haftalığına rapor almış, nefroloji polikliniğine muayene için gittiği günden beri işe gitmiyordu. Sıkılmasının ve daralmasının sebebini evde oturuyor oluşuna bağlamıştı. Bu hali hiç alışkın olmadığı bir durumdu. Hiçbir şey yapmadan durmak onun için olanaksızdı. Ona göre böyle bir yaşam şekli olamazdı. Diyaliz tedavisi için açılan kateter de cabasıydı. Kendine bu durum ne kadar daha sürecek diye sordu merak içinde. Yatağına uzanmaya çalıştı. Bacaklarını yana çevirip yatağa paralel şekilde uzattı. Zor kısma gelmişti. Gövdesini yerleştirip uzanmak istedi. Bedeninin üst kısmını yavaş yavaş geriye bıraktı. Sırt ve boyun kaslarının yandığını hissetti. Bu küçücük hareket bile canını acıtmıştı. Kısıtlanmışlık duygusu gelip yüreğine oturmuştu. Fısıltı halinde zamanla geçecek dedi hissettiklerini kalbinden savmak istercesine. Geçeceğinin düşüncesi onu rahatlatmış, acısını azaltmıştı. Sırt üstü yattığı yatağında başı huzurla yastığındaydı. Halil odasında huzursuzca bir aşağıya bir yukarıya doğru gidip geliyordu. Öğleden sonra Sedef ile buluşmuşlar, piknik hakkında konuşmuşlardı. Sedef gelmeyeceğini söylemişti. Arkadaşının ağlamaklı yüzü aklından çıkmıyordu. Ne yapacağını bilemeden telefonu eline aldı ve genç kızı aradı. Uzun bir konuşmanın ardından Sedef'i gelmeye ikna etmişti. Ertesi gün Doktor Hamdi Bey hastalarını pikniğe götürecekti. Bu ayki etkinlikte diyaliz merkezinde toplanıp otobüsle Kızılcahamam ilçesinde bulunan bir beldeye gidilmişti. Herkes boş bulduğu ilk masaya yerleşmişti. Fuat, oğlu Arda, Selin, kardeşi Pelin ve Nihat aynı masada oturmuşlardı. İmece usulü ile hazırlanan yiyecekler yeniliyor, sohbetler ediliyordu. Selin kardeşinin ısrarına yenik düşüp verdiği kararına memnun olmuştu. Ağrılarının ona engel olacağını sanmış, bulunduğu ortam aksine ona çok iyi gelmişti. Nihat bir gün önce öğrendiği bir olayı hararetle anlatıyordu. Nihat, ben anlamıyorum bu insanları. Adamlar hem diyaliz merkezlerinden hem de eczanelerden para alıyorlarmış. Bir de marifetmiş gibi anlatıyor bana. Hiç utanması da kalmamış bu insanların. Fuat, kanları değil, insanlıkları kirli kardeşim bunların. Nasıl olsa bu diyalize giriyorum. Merkezler bana muhtaç deyip ceplerini dolduruyorlar. Pelin, nasıl bir mantık bu? Sağlık satılır mı? Selin duyduklarına inanamamıştı. Omzumdaki ağrısını dahi o an unutmuştu. Selin, karşılığı olamaz ki sağlığın. Arda, hastalara para verirlerse maliyeti nasıl karşılayacak merkez? Nihat, sinir olduğum kısım da bu ya. Kalitesiz malzeme kullanıp parayı oradan çıkartacak. Halil yan masada konuşulan konuya kayıtsız kalamamıştı. Genç adamla birlikte oturan Işıl ve Sedef de konuya dikkat kesilmişlerdi. Halil, ya da diyaliz raporunun üzerinde oynayıp ihtiyacından fazla sayıda diyaliz için rapor çıkacak. Selin, ama bu suç, devlet buna nasıl izin veriyor? Sedef, eskiden kontroller yok denecek kadar etkisizdi, artık öyle değil. Işıl, artık öyle denetliyorlar ki kan sonuçlarımıza bile bakıyorlar. Bir yan masada başka konular konuşuluyordu. Eylem bir arkadaşından duydu, periton diyaliz hakkında sorular soruyordu. Eylem, periton diyaliz diye bir sistem varmış, evde yapılıyormuş. Genç kız sözüne devam ederken herkesin bakışları birden kızdan doktora yönelmişti. Durumu fark eden doktor Hamdi soran gözlere konu ile ilgili bilgi vermeye başladı. Doktor Hamdi, periton diyaliz böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle karın boşluğuna bir kateter yerleştirilir. Periton diyalizinde periton boşluğu, periton zarı ve diyalizatlar kullanılmaktadır. Periton zarı vücutta biriken toksit maddeleri karın boşluğunda bulunan diyalizata aktaran yarı geçirgen zar işlevini görür. Peritonun kullanılması ile bu adı almıştır. Kateterden verilen PD solüsyonları ile karın boşluğu doldurulur. PD solüsyonu burada birkaç saat kalır, bu işlem bekleme süresi olarak adlandırılır. Kandan zararlı madde ve fazla sıvılar karın boşluğundaki sıvıya geçer. Bekleme süresinin ardından kullanılan PD solüsyonu boşaltılır ve yeni PD solüsyonu ile değiştirilir. Bu işleme değişim adı verilir ve günde 4-5 kez tekrarlanır. Bu sıvının boşaltılması ile vücutta biriken fazla sıvı ve zehirli maddeler vücuttan uzaklaştırılır. Kumru sistem hakkında daha çok bilgi almak istemişti. Konu ilgisini çekmişti. Kumru, peki bu kateter açıkta mı kalıyor? Mikrop kapmaz mıyız? Doktor Hamdi, omzunuzdaki kateter gibi ona da pansuman yapıyoruz ve kapatıyoruz. Tek farkı siz evde yapıyorsunuz Kumru Hanım. Pelin oturdukları tahta üzerindeyken ayağını sallamıştı. Nihat'ın birden başı dönmeye başlamış, olduğu yerde kilitlenip kalmıştı. Hayatla olan bağını bir anda koparan Nihat, yıllar önce yaşadığı depremi az önce olmuşçasına tekrar yaşamıştı. Kalbi titriyor, anıları sallanıyordu. Hepsi durmaksızın gözlerinin önünden birer birer geçmişti. Bir korku dalgası bedenine yapışıp tüm benliğini sarmıştı. Sıkıştığı yerde her şey üzerine yığılıyor, ona söylenenleri duyamıyordu. Kaybettiği arkadaşları, toprağa verip vermediğini bilmediği, cesetleri bulunmayan anne ve babasını gördü. Kendisi ise kurtulmak için günlerce beklediği enkazın içindeydi. Bedeni tir tir titriyordu. Kabusları gerçek olmuştu. Bir dakikadan bile kısa bir süre travma nöbeti geçirmesine yetmişti. Arda adamın omuzlarına yapışıp olağanca kuvvetiyle onu sarsmaya başladı. Halil adamın cebinde olduğunu bildiği bir ilacı can havliyle oradan aldı. Fuat arka arkaya adamın yüzüne tokatlar attı. Doktor Hamdi adamın gözlerini açmaya çalışıyordu. Hemşire Aylin Hanım tansiyon ölçme aletini almış adamın koluna sarıyordu. Nihat birkaç saniye sonra beyninin en derin gizlerinde saklanan anılarından sıyrılıp ancak kendine gelebilmişti. Pelin istemeden de olsa neden olduğu duruma çok üzüldü. Yanı başında cereyan eden olay karşısında Efe'nin gözleri dolmuştu. Pelin ile göz göze gelmişlerdi. Bir anda aralarında sessiz sedasız tuhaf bir etkileşim olmuştu. Selin Nihat kendine gelip biraz rahatladıktan sonra aklında dönüp duran konudan bahsetti. Psikolojisinin daha iyi olması için gittiği enerji uzmanından söz etti. Sanayide torna işçisi olan Nihat işine devam etmeyi istemesine rağmen böyle bir sistemi kabul etmemişti. Ona göre saçmalıktan başka bir şey değildi. Pelin ortamdaki hüzünlü ve gergin havanın dağılması gerektiğini düşündü. Katıldıkları ilk toplantıdan hoşnutluğunu dile getirdi. Pelin, "Çok güzel bir organizasyon düzenlemişsiniz Aylin Hanım. Bahsettiğiniz kadar varmış." Doktor Hamdi genç kızın niyetini sezmişti. Doktor Hamdi, Aylin hemşire fikrin yaratıcısıdır. Aylin hemşire, uzun zaman tasarlayıp düşünmüştüm yıllar önce nasıl yaparız diye. İlk önerinin Halil'den geldiğini duyup nişanlarında bizim de hep beraber bulunmamızı istediklerini öğrendiğimde çok sevinmiştim. Toplantılarımızın başlamasına böylece vesile oldular. Doktor Hamdi, bu düzeye tek başımıza gelmedik elbette. Bazı zamanlar dernekler vasıtasıyla, bazı zamanlar ise şahıslar tarafından toplanma giderlerimiz ve masraflarımızı karşılıyoruz. Çoğu zaman gideceğimiz yer ve ulaşım için belediyelerden yardım istiyoruz. Tanıdıkları araya sokuyoruz. Bana göre ayda sadece bir günü ayırmak yeterli değil ama elimden ancak bu kadar geliyor. O bile beni çok mutlu ediyor. Aylin hemşire, elbette yeterli değil bir gün ama şu da var ki sizlerin istekliliği çok daha önemli. Birçoğunuz bilir ki anneme yıllar önce kanser teşhisi konmuştu ve hastalık yüzünden yıllarca ilaç tedavisi aldı. Tedavisini eksiksiz yerine getirdi ama daha önemlisi moralinin hep yüksek oluşu ve daha yaşayacağı güzel günlerinin var olduğu inancıyla hastalığı yendi. Efe hemşirenin bahsettiği inanç mevzusuna takılmıştı. Nasıl bir inanç hastalığını yenmesine neden olabilirdi? Genç adam, hastalığımın nedeni protein kaçağı. Akutken kronik olduğunu öğrendim. Neden fark edemedim anlamadım. Ben sporcuyum. Neden maçlarda hiç zorlanmadığımı anlamadım. Sporu artık yapamayacağım söylendi dedi sesi titreyerek. Yüreğinde verilen karara itiraz ve isyan vardı dile getiremedi. Yutkundu, içinde adını koyamadığı, öfke ve kızgınlık barındıran düşüncelerini bastırmak istercesine derin bir soluk aldı. Genç adam bundan sonra ne yapacağını bilememek ve bu içinden çıkılmaz şaşkınlık hissiyle baş edemiyorum dedi, bakışlarını yerdeki sararmış otlara dikerek. Pelin Efe'nin anlattıklarından çok etkilenmişti. Halil aklında dolaşan düşüncelerinden bahsetmeye karar vermişti. Halil, hocam kilo verip kuru ağırlığım düştü ve hemen fark edilememesi üzerine nefes darlığı, nefesimi alırken zorlanma yaşadım siz de biliyorsunuz. Tansiyon düşüklüğü de görüldü. Bu yüzden sizin tarafınızdan kuru ağırlığım yükseltildi. İki diyaliz sonrasında girişten yarım saat sonra sırt ağrısı, göğüste sıkışma, mide bulantısı başladı. Hemen müdahale ettiğiniz için sağ olun. Aylin hemşire, makinenin ısısını düşürüp sodyum miktarını yükselttik, sıvı çekimine ara verdik ve bir miktar izotonik verdik. Halil, evet Aylin abla, ertesi gün hastaneye gidildi. O gün Selin Hanım ile de tanışmıştık. Neyse, kalpte ve ciğerde sıvı biriktiği anlaşıldı. Yapılan kalp ultrasonu ve akciğer film çekimi sonucunda uzman doktor kendi tavsiye ettiği merkeze geçmez isem böyle yanlış tedavi olacağıma ve böyle sıkıştığım zaman randevu alamayacağımı söyledi. Doktor Hamdi, seni rahatlatmak için kuru ağırlığını arttırdım. Görülen semptomlar et kilosu aldığın yolundaydı. Düşük tansiyona sahip olman bulguları değerlendirme konusunda bazen yanıltıyor bizi. Pelin dikkatle dinliyordu. Hastaların ilk teşhis edildikten sonra nefrologların onları kendi diyaliz merkezlerine yönlendirmesi, merkezlerde gizli ortak olmaları, hastaların o merkeze gitmemeleri dahilinde hastanede alınan randevularda sorun çekmeleri, haftada 3 gün diyalize giren hastaların bir de hastanede uğraşmak istememelerinin hiçe sayılması tuhafına gitmişti. Doktor Hamdi diyaliz hastalarının sosyal hakları hakkında bir yazı getirmişti. Oturduğu masadan yüksek sesle okuyordu. Ve kimlik kartlarını alma hakkına sahiptirler. Sosyal haklar bu bölümde diyalize girenlerin sosyoekonomik sorunlarını çözmek ya da azaltmak için tanınan haklar, bu amaçla kurulan kurumlar ve yapılan çalışmaların bir kısmı tanıtılmaya çalışılmıştır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan özürlülük tanımı kapsamında olan kişilere hizmet vermek amacıyla 571 sayılı kanun hükmünde kararname ile Başbakanlık tarafından Özürler İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Diyalize girenler de bu tanım içerisinde özürlü olarak kabul edilmiştir. Özürlü İdaresi Başkanlığı'nın çalışmaları, özürlülerin eğitimine katkıda bulunmak, özürlülüğe neden olan etmenlerle mücadele etmek, özürlü kimlik kartı uygulaması ile özürlüleri birçok hak ve hizmetten yararlandırmak, özürlülerin yaşamlarını iyileştirecek çalışmalar yapmak. Doktor Hamdi okurken çaprazında duran masada oturan Eylem ve Arda yeni tanışıyorlardı, konuşmaya dalmışlardı. Sedef gözlerinin düzelmeyeceğine dair korkularını aklına yeniden getirdi. Bir hüzün bulutu kirpiklerine yerleşti. Aynı esnada başka bir masada oturan Sedef'in annesi kızının başına gelenler hakkında hissettiği üzüntüsünden ve çaresizliğinden bahsediyordu. İçinden koyu renklerle akan nehirleri durduramamış, sessizliğin kuraklığında suskunluktan boğulan kelimeler son çırpınışlarında can bulmuştu. İçindekilerini anlatıp rahatlamıştı. Var olan duruma çözüm bulabilir miydi? Bilmiyordu. Tek bildiği kızını hayata karşı korumak isteğiydi. Genç kızın bunalımda olduğunu fark ediyor ama bu durumdan yavrusunu koruyamıyordu. Karışık duygularının izinde bir karar vermişti. Ona en iyi arkadaşları gelirdi. Düşüncesinin eşliğinde salı gününe Halil'i Sedef'e moral vermesi için evlerine çağırmış, tüm arkadaşlarına da söylemesini istemişti. Akşam olmuş, vaktin nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Pazar günü toplantıları yine eşsiz geçmişti. Birer birer otobüslere binilmiş, dönüş yoluna çıkılmıştı. Şehrin iç taraflarına ve diyaliz merkezine yaklaştıkça evlere yakın ortak buluşma noktalarında bu sefer ayrılmalar başlamıştı. O akşam Halil, Işıl'ı, Efe'yi, Şafa'yı ve Selin'i durumdan haberdar etmişti. Sedef'ten gizli olacak şekilde organizasyon yapılmıştı.
9. ayrımın sonu. Sayfa 109.